genel izleyici kitlesi için uygundur.
Ekotürk ekranlarından muhakeme programıyla herkese selamlar. Ben Fatih Ergenekon ve bugün konuğumuz doçent doktor Zafer Duygu olacak. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkür ediyorum, iyiyim. Sen nasılsın?
Beraberiz.
Tabii
ki. Sevinçliyiz, mutluyuz hocam.
Evet, aynı şekilde.
Sizle program çekmek gayet keyifli.
Sağ ol. Ben de davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok mutluyum.
Her zaman hocam, ne demek.
Sağ ol.
İzmir'den
sağ ol.
Kalkıp geliyorsunuz.
Her zaman.
Bize çok müteşekkiriz yani.
Sağ ol,
yani.
Çok teşekkür ediyorum.
Tabii sizi görünce akla hep İsa ve Pavlus geliyor hocam. Hazreti İsa diyelim tabii. Bizim
evet.
Önemli bir peygamber. Şöyle aslında başlamak istiyorum. Buradaki en önemli konulardan bir tanesi çarmıh doktrini. Siz de hep hocam programlarda ya yani Hristiyanlığın, bugünkü en azından Hristiyanlığın çok temel doktrini olarak çarmıh olayını hep anlatıyorsunuz. Tabii burada Kur'an'ın genel tutumu Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmediği şeklinde. O zaman biz de şöyle soralım. Yani Kur'an Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmediğini niye bu kadar önemsiyor?
Evet.
Yani açıkçası biz insan olarak baktığımızda benim için çarmıha gerilip Hazreti İsa'nın vefat etmesi çok bir problem teşkil etmeyebilir. Yani nasıl öldüğünün bu kadar teolojik olarak anlamlandırmak biraz hakikaten enteresan oluyor hocam.
Evet, güzel bir soru ve ilginç bir nokta burası. Şimdi Kur'an-ı Kerim bize Hazreti İsa'nın akıbeti hakkında sınırlı bilgiler veriyor. Ama bu sırada Hazreti İsa'nın ne olduğunu tam olarak detaylandırmıyor.
Evet.
Yani Hazreti İsa, işte mesela örnek olarak söylüyorum, birkaç opsiyon verelim daha tabii. rahat anlaşılsın. Mesela tabii. İsa şurada öldü. Şu sebeple öldü. İsa şunu şunu yaptı, arkasından işte... Ruh ve beden olarak göğe yükseldi. Şurada şöyle şöyle oldu. Ondan sonra şuraya gitti. Oradan şu göğe çık. Hayır, bunları bu tip bir anlatım yok Kur'an-ı Kerim'de. Bakın. Dolayısıyla siz bu şeyi okuduğunuzda Kur'an-ı Kerim'i tam manasıyla Hazreti İsa'nın tarih sahnesinden çekilmesiyle ilgili detaylara vakıf olamıyorsunuz. Fakat Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa'ya ne olmadığıyla ilgili çok ilginç bir detay veriyor. Bakın ne olduğuyla ilgili, ne olmadığıyla ilgili. Bu çok ilginç bir anlatımdır. Çünkü esas olan ne olduğunun anlatılmasıydı. Ama burada ne olmadığının anlatılması bize demek ki bir mesaj var orada. Bir şey söylüyor yani. Nedir bu? Zaten üzerinde durulması gereken noktada bence temelde orası.
Evet. Neden?
Hazreti İsa'ya ne olmadı? Kur'an-ı Kerim diyor ki Hazreti İsa... düşmanlarınca, ona tuzak kuranlarca, onun hakkında kötü niyetler besleyenlerce öldürülemedi. Allah Hazreti İsa'yı onların eline bırakmadı. Hazreti İsa'yı asamadılar, asmadılar,
evet.
Çarmıha geremediler, germediler. Fakat bu hususta şüpheye düşürüldüler. Ne olduğuna dair sağlıklı, net bir bilgileri yok. Fakat öyle olduğu zannedildi. Öyle göründü. Ne oldu bilmiyoruz. Nasıl oldu bilmiyoruz. Bu işin aslı nedir anlayamıyoruz. Ama kesin olarak bir noktayı biliyoruz. Hatta ayet kesin olarak tam o ifadeyi. Onu diyor kesin olarak öldürmediler. Bakın, onu kesin olarak öldürmediler.
Evet.
Şimdi burası çok ilginç yani.
Evet.
Biz buradan şunu anlıyoruz. Evet, Hazreti İsa'ya tuzak kuranlar olmuş. Hazreti İsa'nın söylemlerinden muhtemelen yani. Rahatsız olup da onu sahneden silmek isteyenler olmuş. Komplo kuranlar, tuzak kuranlar ama amaçlarına ulaşamamışlar.
Aslında her peygamberi ortadan kaldırmak isteyen, suikast yapmak isteyen mutlaka birileri çıkmış. Yani hiç ben tarih sahnesinde o Allah bize elçi göndermiş ne kadar güzel hemen tabi olalım, huzura kavuşalım diyen pek bir şey yok. Mutlaka taşlanmak tabii. Her peygamberin ortak sünneti.
Hiçbir peygamber kendi memleketinde kabul görmez. Hazreti İsa'nın sözüdür.
Evet.
Hiçbir güzel. Peygamber kendi memleketinde kabul görmez.
Evet.
Şimdi acaba bunu nasıl okumak gerekiyor Fatih? Yani bu detay acaba bize sebepsiz yere mi verilmiş? Kur'an burada bize Hazreti İsa'nın çarmıha gerilerek öldürülmediğini söylerken bir şey mi anlatmaya çalışıyor, bir şey mi söylemeye çalışıyor, yoksa bu lalettayn sıradan bir detay olarak mı okunmalı?
Evet.
Hayır. Burada Kur'an-ı Kerim, bana sorarsanız bütün Kur'an-ı Kerim'in temel şeyi içerisindeki en büyük reddiyelerden bir tanesini yapmaktadır. Kur'an-ı Kerim bir bütün olarak Hristiyanlığa çok ciddi bir eleştiri getirmekte ve bir reddiye yapmaktadır. Hatta Hristiyanlığın temeline, geleneksel Hristiyanlığın temeline çok ciddi bir eleştiri getirmektedir. Bir reddiye yapmaktadır. Evet, Hristiyanlığın, geleneksel Hristiyanlığın teolojik sistemini çökertmektedir. Nasıl ve neden? Zaten meselenin düğümlendiği nokta burası. Bakın, Hristiyanlık aslında Hazreti İsa'nın öğretileri üzerine inşa edilmiş bir din değil. Burada şunu kastediyorum. Şimdi belki dinleyenler içerisinde bizi yanlış anlayışlar. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Hazreti İsa'ya Hristiyanlıkta biçilen rol ve misyon, Müslümanların Hazreti İsa'yla ilgili tasavvurlarının çok ötesindedir. Geleneksel Hristiyanlık bir kere her şeyden önce Hazreti İsa'nın salt bir beşer olduğu düşüncesine karşıdır. Geleneksel Hristiyanlık Hazreti İsa'yı tanrısal bir varlık olarak addeder. Hazreti İsa ile ilişkilendirdiği çok farklı bir inanç ve teoloji sistemini kendi inanç anlayışının zeminine oturtur.
Evet.
Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Hristiyanlığın birçok araştırmacıya göre bugünkü esas kurucusu Pavlus'tur. Sadece o değil. Hani biraz önce sen de programın başında dedin ya, hocam sizi gördük mü aklımıza gelen kavramlar işte İsa, Hazreti İsa, Pavlus falan. Evet. Şimdi Pavlus üzerine çok konuşuyoruz ama hakikaten de önemli bir tarihsel şahsiyet. Ama yanılıyor olabiliriz, şöyle yanılıyor olabiliriz. Mesela Fatih şöyle düşün.
İnşallah yanılmıyoruz.
Mesela şöyle düşün. Mesela elimizdeki bütün mektup külliyatı aslında Pavlus tarafından yazılmamış. Birisi tarafından yazılmış, Pavlus'a atfedilmiş.
Evet.
O zaman biz Pavlus hakkında değil, o adam hakkında yorum yapmış oluyoruz. Kimse anonim yazar yani.
Ya bu X koyabiliriz hocam,
evet,
oraya.
Evet, X yani.
Biz ama zihniyetle ve
aynen
şeyle.
Ama mektuplarda bizim karşımıza Pavlus adıyla çıktığı için,
evet,
13 tane mektup Pavlus adını taşıdığı için, evet, biz diyoruz ki yani Pavlus. Peki ne yapmış Pavlus? Ve Luka'nın Elçilerin İşleri kitabında da anlatı var. Ne yapmış Pavlus? Bir kere Pavlus Hazreti İsa'nın öğrencisi değil. Hazreti İsa'nın derslerine katılmış değil. Hazreti İsa ile yaşamı sırasında görüşmüş, buluşmuş, onun öğretilerini kulaklarıyla ondan bizzat dinlemiş değil. Ya ne yapmış? O sırada zulmetmiş Hazreti İsa cemaatine. Hazreti İsa'nın hemen sonrasında da zulmetmiş yani. İsa cemaatine zulmediyor. Kovuşturuyor cemaati. Demek ki kovuşturabilecek bir statüde.
Evet.
Gücü var. Ve birilerinden yetki alıyor. Onlar da yani Romalılarla ortak çalışan işte Herodesler, ondan sonra asıl yüksek rahip falan. Ölümünden sonra Hazreti İsa'yı gökte gördüğünü söylüyor. İsa'nın ölüm, yani İsa çarmıha geriliyor, ölüyor. Bakın burası çok önemli. Çarmıha geriliyor, ölüyor. Ölümünden sonra dirilip göğe yükseliyor ve Pavlus'u elçisi olmak üzere seçiyor öteki taraftan.
Yani bir aydınlanma ve keramet var ortada.
Evet.
Dayanağı bu.
Ama burada bizim için önemli olan şey Pavlus'un aydınlanması, kerameti değil.
Evet.
Burada Mesih diye bir figür var. Yeni Ahit metinleri bize, İnciller bize Mesih'in çarmıha gerilerek öldüğünü, öldürüldüğünü söylüyor. Ama dirildiğini söylüyorlar, göğe çıktığını söylüyorlar. Sonra ne olmuş? Havarilerine görünmüş, 500 kişiye cemaatten görünmüş, başka bir takım insanlara görünmüş, Pavlus'a görünüyor, Pavlus'u elçisi olarak seçiyor. Diyor ki, senin aracılığınla, ben diyor adımı ve müjdemi, yani İncil'imi diyor bütün insanlığa duyuracağım. Sen diyor artık ulusların havarisisin. Sen diyor gideceksin. Ben diyor seni seçtim.
Maşallah.
Sende etkinim diyor. Artık diyor sen bütün ulusları diyor benim adımla diyor adımı ve müjdemi duyuracaksın.
Ya buradaki olay Pavlus'un bunu insanlara inandırmış olması biraz enteresan.
Aynı zamanda İncil'lerin sonunda havarilerine de söylüyor. 11 tane havarisine de, 12 idi ya, birisi ihanet etti. Evet. 11 havarisine de diyor ki Gidin diyor bütün ulusları baba oğul kutsal ruh adına vaftiz edin. Ben diyor dünyanın sonuna kadar sizinle beraberim. Şimdi bu ne demek Fatih? Bu şu demek. Bu şu demek. Hazreti İsa Hristiyanlara göre, kilisenin geleneğine göre öldü, dirildi, göğe yükseldi ama işi bitmedi. Dünya ile işi bitmedi. Neden? Çünkü şekillendiriyor. Tarihi şekillendirme iddiasında bulunuyor. Gidin diyor ben bütün insanlığı vaftiz edin. Ben diyor sizinle beraberim. Havarilerine. İniyor havarilerine görünüyor. Thomas ona inanmıyor. Bak diyor benim efendim şeylerini işte yaralarını gösteriyor falan. Aralarında bir sürü diyaloglar var. Yakup'a göründü diyor. Petrus'a göründü. 500 kişiye göründü. Bana göründü. Beni seçti.
Yani ruhaniyeti devam ediyor. Aktif günlük olaylarda evet. Kendisini bir şekilde gösterip evet. Tecelli ediyor.
Tarihi ve tarihin akışını şekillendirmeye devam eden bir İsa var. Pasif, öteki tarafta... Ha,
pasif sanki diye düşünüyoruz. Hayır. Ya. Aktif yani gayet aktif.
Etiyle kemiğiyle yeryüzüne iniyor. Evet. Veya gökyüzünden Pavlus'a görünüyor bir vizyonda mesela. Şimdi bu ne demek? Ya tamam İsa öldü de o ölmekle bitmedi o. Öteki taraftan dünyayı şekillendirmeye devam ediyor. Tarihi şekillendirmeye devam ediyor. Buraya doğrudan müdahale ediyor. Şimdi ya Hristiyanlar diyorlar ki yani bir Hristiyan mesela şunu diyebilir. Ya bunda şaşılacak ne var kardeşim yani? Ya Mesih zaten tanrısal bir varlık. Mesih zaten beşer değil ki. Mesih zaten tanrısal bir varlık. E tabii ki dirilebilir, öteki tarafa gidebilir, öteki taraftan bu dünyayı şekillendirmeye devam
hatta
edebilir.
Hatta dünyada suyun üzerinde yürüyebilir, çeşitli kehanetler, hepsi. Kerametler gösterebilir.
Ama burada meselenin esas farklı bir boyutu var. Özellikle Müslümanlar açısından. Çünkü bizim bugünkü konumuz Müslümanların biraz önce bahsettiğimiz o Kur'an bildirimini nasıl okumaları ve anlamaları gerektiği şeklinde.
Evet.
Peki Pavlus ne diyor Mesih'le ilgili? Mesih diyor, ben tefsiren söyleyeyim yani. Şimdi çok uzun Pavlus evet, evet. Mesih diyor öyle sıradan bir beşer değil. Öyle eski Yahudi peygamberleri gibi peygamber de değil. Evet bunu açıkça böyle söylüyorum ama o çıkıyor yani.
Evet.
Peki Mesih kim? Kardeşim Pavlus teolojisinde Mesih sıradan bir beşer değil. Senin benim gibi bir beşer değil. Normal bir peygamber de değil. Üstün bir şey. Bir şefaatçi, bir aracı. Tanrı'nın oğlu. Açıkça beşeriyattan üstte, belki ikincil derece bir tanrı birçok araştırmacıya göre, belki ikincil derecede bir tanrı ama her halükarda beşer üstü bir varlık. Evet, Pavlus'un mektuplarından tas tamam testis, bugünkü testis çıkmayabilir, çıkmaz bana sorarsan da. Ama İsa'nın sıradan bir beşer olduğu da çıkmaz, açıkça beşer üstü bir varlık. Üstelik Pavlus'un İsa'ya atfen kullandığı kristolojik ünvanlar da bunu kanıtlar. Tanrı oğlu, göksel Mesih, kurtarıcı, soter.
Zaten kendisine görünmüyor mu gökyüzünde?
Tabii ki. Hani kristolojik ünvanlar da bunu. Rab, Kiros, Efendi. Bunu kanıtlar. Ona biçtiği misyon da bunu kanıtlar. Peki ne misyon biçmiştir?
Onu soracaktım.
İşte meselenin düğümlendiği yer burası. Şimdi Pavlus gitmiştir. Tevrat'ın yaratılış kitabındaki bir anlatıyı almıştır. Nedir bu anlatı? Adem ve Havva yasak meyvenin ağacından yemeleri sebebiyle cennetten kovulurlar. Cennetten kovulmaları bütün insanlık ailesine bir günah miras bırakıyor. Evet. Adem ilk insan olduğu için, bütün insanlık ailesi Adem'den geldiği için, Adem'in ve tabii Havva'nın günahı sonraki çocuklarına bütün insanlığa miras kalıyor. Ve bütün insanlık günahkar oluyor.
Aktarılarak...
Bütün insanlık günah çukuruna batıyor. Bataklığa batıyor. İşte bu yeryüzü ve bu yaşam budur diyor. Ve diyor insanlık binlerce yıl boyunca ta Adem'den bu zamana kadar diyor küs kaldı Tanrı'yla. Tanrı küstü insanla. Yüz çevirdi. İnsanlığın yüzüne bakmadı. Ancak ve ancak işte Musa'yı gönderdi, şeriatı gönderdi. O da ceza için göndermişti diyor. Ağır bir boyunduruktu o diyor. Peki... Ne oldu? Ama diyor bu kadar basit değil. Çünkü diyor Tanrı yüce bir Tanrı ve merhametli bir Tanrı. İnsanlık ailesiyle barışmak istiyordu. Barışmak için kozmik bir program tasarladı ve bu program çerçevesinde bir ölüm aslında acı verici hatta vahşi bir ölüm söz konusu oldu. Tanrı önce kendisinden olan, kendisiyle aynı öze sahip olan, kendi oğlu olan Mesih'i Meryem'in rahmi aracılığıyla aramıza gönderdi.
Beşer bir babası yok.
Çünkü tabii.
Tanrı'nın oğlu olduğu için.
Tabii ama şöyle yani Pavlus'un mektuplarında Hazreti İsa'nın babasız doğumuyla ilgili ya da beşer o konuda bir şey yoktur.
Yoktur. Evet.
Ama genel Hristiyan teolojisinde tamam. Matta ve Luka İncilleri babasız doğumu anlatır.
Evet.
Şimdi Pavlus da tabii ki Mesih'in bizim aramızda bir amaçla bulunduğunu bir müddet düşünüyor. En sonunda da onun çarmıha gerilerek öldüğünü ve dirilerek göğe yükseldiğini söylüyor. Ama dikkat et, çarmıha gerilme basit bir tarihsel hadise değil. Çarmıha gerilme bir teolojik tefsire vesile teşkil ediyor Pavlus için. Adem'den itibaren gelen günah diyor, Mesih'in kendi kanını ve canını çarmıh üzerinde feda etmesiyle diyor ortadan kalktı.
Bu insanlık tarihi açısından bir dönüm noktası sayılıyor.
Kırılma anı.
Kırılma anı.
Zaten yeni ahit diyor bak, yeni dönem, yeni ahit, eski ahit, yeni ahit. Bir kırılma, tarihin en büyük kırılması. Tanrı oğlunu bizim için ölsün diye gönderdi. Neden? Çünkü bir kurban gerekiyordu. Günahın bedelinin ödenmesi, bir kefaret ödenmesi gerekiyordu. Mesela Yahudiler yılda bir defa Kudüs'e gelip bir kurban sunuyorlardı, bir kuzu, fısıh kuzusu. Neden? Bir yıllık günahlarına kefaret olmak üzere. Ya sen şimdi düşünebiliyor musun? Bütün bir insanlığın binlerce yıllık günahına nasıl bir kurban kefaret edebilir? Ancak ve ancak tanrısal bir Mesih'in çarmıh üzerinde kendisini feda etmesi. O yüzden fısıh kuzusu der Yuhanna İncili Hazreti İsa'ya. Kefaret ölümü söz konusudur. Şimdi Fatih, ben Hazreti İsa'nın İncil'lerdeki bütün her şey, yani farz-ı mahal. Hazreti İsa'nın İncil'lerdeki bütün sözlerine iman ettim. Fakat dedim ki Hazreti İsa kalp krizi geçirerek öldü.
Evet.
Olmaz.
Sayılmıyor musunuz?
Olmaz. Efendim Hazreti İsa'nın ben bak dağdaki vaazı var ya, dağdaki vaazdaki bir sürü nasihati var. Hepsini amenna ve sadakna dedim, kabul ettim. Fakat İsa çarmıhta ölmedi. İsa yolda yürürken adamın bir tanesini taş attı, şey yaptı, yani vücuduna zarar verdi, çok hasar, yaralandı. Olmaz, olmaz. Mesih çarmıha gerilerek öldü. Bu olmazsa olmaz bir şey. Bak, Mesih çarmıha gerilerek öldü, bizim günahımıza kefaret teşkil etti çünkü. O çarmıhtır ki bizim günahımıza kefaret teşkil etti.
Yoksa Tanrı ile insanlık arasındaki o küslük devam edecek olacaktı.
O ölüm sayesinde biz Tanrı'yla barıştık. Bize düşen nedir? Çarmıh haberine iman etmektir. Çünkü bu bizim için iyi bir haberdir. İyi habere ne denir? Müjde, İncil, Evangelion. Hristiyanlar için İncil budur. Nedir? Mesih'in çarmıha gerilişi haberidir. Ve dört İncil bunu söylüyor. Dört İncil'in bize verdiği mesaj da Mesih'in çarmıha gerilişinin anlatısıdır. Bu haber yazılı olmak zorunda değil, sözlü de olabilir. Burada bu anlayış yüzünden biz şunu görüyoruz. Bilim insanları Hristiyanlığı kristosentrik bir din olarak tanımlarlar. Mesih merkezli. Çünkü kurtuluş soteriyoloji Mesih merkezlidir. Çünkü günahtan bizi kurtaracak varlık Mesih'tir. Ve kurtuluşun tek yolu Mesih'in çarmıhına iman et. Şimdi Fatih, bu anlattığım anlayış Hristiyanlığın temelidir. Hristiyanlık işte bu zemin üzerinde inşa edildi.
Evet.
Mesih'in kurtarıcı ölümü. Zaten Mesih'in Hristiyanlıktaki standart tanımlarından bir tanesi soterdir. Soter Yunanca kurtarıcı demek. Dolayısıyla kurtuluşun yolu Mesih'in çarmıhına iman etmektir. Bak, Pavlus muhtemelen birinci Korintlilere yazmış olduğu bir mektupta der ki, eğer bu doğru değilse, yani Mesih dirilmemişse der. Yani biraz önce anlattığım o teolojik sistem var ya, ona atıfla yani. Efendim, eğer Mesih bizim günahlarımız için ölmüş ve dirilmiş değil ise der. Bizim der bildirimiz de boştur, sizin imanınız da boştur.
Çünkü geleneksel Hristiyanlık tamamen ortadan kalkmış olacak.
Tabii bak, Pavlus kendisi söyler bunu. Muhtemelen bir konuda bakarım yani gerekirse arada. Bizim der bildirimiz de boştur, sizin imanınız da boştur. Mesih dirildi, göğe çıktı. Haber budur, İncil budur. Ve bunun bize kurtuluş getirdiği haberidir. Eğer böyle değilse der, bizim bildirimiz de boştur, sizin imanınız da boştur der. Şimdi dönüyorum Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim bize Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmediğini ısrarla söylüyor. Çarmıh üzerinde ölmediğini ısrarla söylüyor. Bu sebepsiz değildir.
Hocam, bu kadar arka plan ve detaydan sonra normal deseniz ki Hristiyanlığa sadece bir konuda eleştiri getirme hakkım var, seç deseniz, tek seçilecek olan konu var, o da çarmıh olayı. Çünkü bu kadar temel...
Geleneksel Hristiyanlığa. Tesis var tabii ama önce.
Evet. Ama çarmıh o kadar burada yer ediniyor ki.
Tabii.
Yani hani tesise şey deriz ya, hani tesis için zaten Kur'an'ın temel tevhid ilkesine çok aykırı bir şey.
Tabii.
Tanrı'nın form değiştirmesi düşünülemez.
Tabii.
Yani bunu Kur'an'ı okuyan herkes anlar ama...
Doğrudan bir eleştiri.
Doğrudan
burada
bir eleştiri
biraz daha
olsa,
belki biraz daha dolaylı bir eleştiri.
Evet.
Ama burada işte Fatih, yani şöyle bir şey var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in amacı bence öncelikle Yahudileri ve Hristiyanları kazanmak yönündedir. Elbette çok sert eleştirileri vardır her iki dinin taraftarlarına. Ama bazen bazı yönlerden övdüğü noktalarda vardır. Tabi burası meselenin çok ayrı bir boyutu. Çok detaylara girmeyelim. Or belki ayrı bir şeyde konuşuruz. Ama burada Hazreti İsa'nın çarmıh üzerinde ölmediğinin ısrarla söylenmesi, hem de çok ilginç bir şekilde ne olduğunun değil ne olmadığının ısrarla vurgulanması, biz eğer bu bahsettiğim tarihsel bağlamı biliyorsak bize bir şey söylüyor. Şunu söylüyor yani, Mesih'in ölümü ister şöyle olsun ister böyle olsun seni kurtarmaz. Bu tarihsel anlamda Mesih'in şu Mesih'e şu olmuştur, bu tarihsel anlamda bunu konuş ama teolojik bir anlam yüklemek doğru değildir demek istiyor Kur'an-ı Kerim. Siz Mesih'in ölümüne teolojik anlamda bir tefsir yüklüyorsunuz, bir tefsir yapıyorsunuz, bir açıklama getiriyorsunuz. Diyorsunuz ki biz Mesih çarmıhta öldüğü için atlandık günahtan. Hayır diyor. Kur'an-ı Kerim'in bu ayet vesilesiyle, bu yani Mesih'in çarmıhta ölmediğine dair açıklamaları vesilesiyle bize vermek istediği mesaj temelde bana göre budur. Ve bu Hristiyanlığın en temel inanç akidesini o binanın altından çekmektir. Tabii ki sadece bu değil. Mesela biraz önce bahsettiğimiz testisle ilgili eleştiriler zaten Hristiyanlığı tamamen reddetmeye yönelik geleneksel Hristiyanlık. Kilisenin işte bugün mesela hem Katolikler hem Ortodokslar hem Protestanlar tarafından savunulan o testis öğretisine tas tamam bir reddiyedir. Ama senin de biraz önce bahsettiğin gibi yani testis Allah üçün üçüncüsüdür diyenler işte kafir olmuşlardır.
Evet. Bence burada tespitiniz çok önemli hocam.
Allah Meryem oğlu İsa'dır diyenler kafir olmuşlar. Şimdi bak bunlar çok net, çok evet. Çarpıcı şeyler. Ama bahsettiğim bağlamda Hristiyanlığın Pavlusçu kurtuluş tefsirinin de ön plana çıkartılması ve buradan da okunması gerektiği kanaatindeyim.
Şimdi bir dakikamız var. Şunu hocam vurgulamak istiyorum. Yani Kur'an'ın ehli kitaba karşı onları dışlayıcı ya da tekfir edici yaklaşımı değil de onları da kazanmaya yönelik bir yaklaşım ve üslubu çok önemli.
Elbette.
Bizim de çok ön plana çıkartmamız
gereken bir şey. Elbette gelin aramızda ortak olan bir sözde buluşalım yani. Bir ortak payda şey yapıyor birbirimize. Yani Allah'ın tas tamam bir tevhid ilkesi paydaşlığında bulunmaya çağırması.
Yani detaylar farklı olabilir. Şeriatlar farklı olabilir,
elbette.
Haramlar ve şeriatlar da farklılık olabilir ama en azından gelin tevhidde birlik olalım,
elbette,
değil mi?
Elbette.
Ya, demek ki bize, biz Müslümanlara düşen de Hristiyanları ya da Yahudileri çok ötekileştirmeden temel Kur'an'ın eleştirilerini belki baz alacağız ama onları da tamamen dışlamayacağız. Evet. Kazanmaya yönelik. Evet. Yani hikmetli bir dil kullanmakta fayda var
tabii
hocam,
ki,
değil mi?
Tabii ki.
Güzel söz söyleyip hikmetli bir dil kullanmakta belki de bu anlamda Kur'an'dan tabii çıkartabileceğimiz
bir mesaj. Tabii ki. Biz burada işin teolojik ve teorik boyutunu konuşuyoruz. Yani evet. Yoksa kimse hiçbir dinin taraftarının, ben hiçbir elbette, dinin taraftarına düşman olmasının doğru olduğunu düşünmüyorum.
Evet.
Ama burada yani işimiz, mesleğimiz olduğu için meselelerin tarihsel, evet, teolojik derinliklerine bakmaya çalışıyoruz yani.
Biz de son en azından bir dakika kalmışken bunu da bir araya sıkıştıralım dedik.
Evet.
Efendim, ara vaktimiz. Doçent Doktor Zafer Duygu bizle, kısa bir ara sonra karşınızdayız. Efendim, karşınızdayız tekrar. Bugün konuğumuz 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Zafer Duygu. Şimdi sevgili hocam, ilk bölümde Hazreti İsa'nın özellikle çarmı olayını biraz anlattık. Burada Pavlus'un etkilerinden bahsettik. Şimdi Pavlus'un etkileri sadece geleneksel Hristiyanlıkta değil, bizim de bir takım tefsirlerimizde yer bulmuş. Hemen bunu biraz örneklendirip size sormak istiyorum. Özellikle Yasin suresinde 2. sayfasında işte Estağfirullah, فَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ diye başlayan ayet var. أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ yani köy halkı ya da kasaba halkı olarak geçiyor. Şimdi bizim tefsirlerimizde de oraya iki elçi yollandığından, hatta sonra Rabbimiz فَعَزَّزْنَا بِثَالِفٍ yani biz onları bir üçüncüsüyle destekledik diye de söylüyor. Şimdi çok ilginç, bizim tefsir geleneklerimizde mesela İbn Hatim der ki üçüncü isim Pavlus'tur. Yine bakıyorum Begavi hocam, mesela Yuhanna ve Pavlus'tur diyor ilk ismi. Mukatil bin Süleyman, ki hocam Mukatil bin Süleyman ilk yazılı bizim tefsir kaynağımızdır. Bu çok önemli. İlk tefsiri yazan Mukatil'in rivayetleri, o yüzden kıymetlidir. Mesela Mukatil de burada yine Pavlus'un ismini vermiş. Yani Pavlus ismi sadece Hristiyanlıktaki o mektuplardan teşekkür etmiyor. İslam içerisinde de birçok müfessir bu ayetleri yorumlarken Pavlus'un adını geçiriyorlar. Bu biraz da ilginç bir durum.
Evet.
Öbür taraftan bunun böyle olmadığını söyleyen tefsirler var. Nasıl bunu anlayalım?
Senin de bahsettiğin gibi Yasin suresinin içerisinde Ashabul Kariye, yani Kariye ashabı ve onlara gönderilen elçiler, yani bu şeyin zeminindeki konu bu. Fakat detaylarda bizim bazı noktaları bilemiyor oluşumuz. Kim bunlar? Hangi dönem? Burada tabii ki boşlukları yorumlayarak, tefsir ederek, değil mi? Daha doğrusu doldurmaya yönelik bir arayış var. Tabii ki bu önemli bir arayıştır yani. Fakat tabii ki yapılan yorumlar da tartışmaya açıktır. Şimdi mesela sen de biliyorsun, burasının Antakya olduğu yönünde Müslümanlar arasında bir anlayış var.
Elmalılı bile hocam tabii Antakya olarak, evet, düşünüyor.
Ama kanıt yok. Evet. Evet, yani Antakya olduğu düşünülmüş ama nereden hareketle böyle düşünülmüş, kanıt yok. Şimdi Fatih'cim, bizim aslında sadece yani bunu geniş anlamda, genel manada söylüyorum. Müslüman yazarlar, Müslüman müellifler Hristiyanlığın erken dönemini yeterince pek bilemediler. Ben böyle biraz düşünüyorum. Haksızlık etmek de istemiyorum. Yani bundan 500 sene önce veya bundan 200 sene önce yaşayan bir entelektüelin, yani Müslüman bir entelektüelin Hristiyanlığın ilk dönemi hakkında bizim bugün sahip olduğumuz bilgilere sahip olamamasını yadsımamak, yadırgamamak gerekir.
Evet.
Yani bu o normaldir yani, gayet normaldir. Ve bu sırada tefsirlerde bazı hatalar yapılmış olması da gayet normaldir.
Ben mesela geçen programlarımızı hatırlıyorum. Zaten bu kadar aydınlanmanın 1774'te başladığını, 3 bölüme kadar geldiğini. Hı-hı. Hatta birinci dönem 1774'ten 20. yüzyılın ortalarına kadar daha Batı bile tam bunu teşekkür edip oluşturmamak yeni yapıyorken bizimkilerin de gayet normal aslında.
Yani eleştirel bir tarih okuması yenidir yani. 250 senelik bir hikayedir. Evet. Ve o eleştirel tarih okuması bize çok şeyler kazandırdı. Şimdi ne kazandırdı yani bu eleştirel tarih okuması bize? Şunu kazandırdı yani. Birçok araştırmacıya göre aslında Pavlus İsa'nın havarisi değil. Yani biz bugün Yeni Ahit metinlerini aldığımızda da, elimize açtığımızda da, okuduğumuzda da Pavlus'un mektuplarına baktığımızda da, Luka'ya baktığımızda da böyle bir şey görmüyoruz. Yani Hazreti İsa yaşarken öğrencileri var, havarileri var etrafında, bir cemaati var. Pavlus orada yok. Orada Pavlus'un adı geçmiyor. Tam tersine. Pavlus, İsa cemaati üyeleri öldürülürken, Stefanos örneğindeki gibi orada.
İcma var mı konuda?
Nasıl yani?
Hristiyanlar arasında icma var
ya, mı? İcmaya gerek yok ki. Kutsal metinleri böyle yazıyor yani.
Evet.
Yani kutsal metinde bizim karşımıza mesela Stefanos'un şehit edilişi anlatıyor. Başrol oyuncusu Pavlus. Stefanos kim? İsa cemaatinin üyeleri. Üyesidir yani. Kendi mektuplarında diyor, ben diyor İsa cemaat üyelerine diyor zulmediyordum. Onlara karşı ölüm soluyordum. Onları yakalıyordum, tutukluyordum, hapse atıyordum. Şu zincire vuruyordum, şöyle yapıyordum. Kendisi anlatıyor.
Evet.
Yani İsa'nın yaşamı sırasında Pavlus diye bir adam yok. Ölümünün hemen sonrasında da yok. Ama cemaati var. İsa'nın cemaati o sıralarda diptir, ayakta. O cemaatin bir lideri var, Yakup. Cemaat üyeleri var. Petrus, Yuhanna, Barnaba, bir sürü üyesi var yani. Hanımlar var. Mecdelli Meryemler, Salomeler, bir sürü hanım var. Peki sonra ne var? Sonra Pavlus'un tarih sahnesine çıkması var. Pavlus'un ortaya koyduğu bir takım söylemler var ki asli günah doktrininden reklam öncesi dönemde yayının o kısmında bahsettik uzun uzun. Ben İsa Pavlus İnciller kitabında uzun uzun anlattım. Birçok araştırmacının da müşterek kanaatidir ki bir Hazreti İsa'nın yani Pavlus Hazreti İsa'nın öğretilerini temsil etmez.
Evet.
İki, Pavlus İsa'nın havarilerinin öğretilerini temsil etmez. Pavlus'un havarilerle arasında bir uçurum vardır. İsa'nın özgün havarileri Pavlus'u hiçbir zaman hiçbir iddiası yönünden kabul etmemişlerdir. Neden etsinler?
Evet.
İsa'nın havarileri tam tersine bizzat Yeni Ahit metinlerindeki çok önemli detaylardan anladığımız kadarıyla Pavlus'u suçlamışlardır. Pavlus'u suçlamışlardır.
Çok önemli.
Üçüncü büyük misyonerlik ziyaretinin en neticesinde miladi 59-60 yıllarında Kudüs'e en son dönüşünde Pavlus'u linç etmek istemişlerdir.
Dini tahrif ediyor değil mi? Ya da yeni bir din kuruyor yani, aslında tahrif de değil.
Hem ondan hem de Romalılarla işbirliği yaptığını anladıkları için bana göre, benim okumama göre. Ama hadi Romalılarla veya işte Herodeslerle veya işte hakim egemen siyasi ideolojiyle hadi onu tamam. Ama en azından yasa karşıtı söylemleri nedeniyle. Arkadaşlar Yeni Ahit böyle söylüyor. Yasa karşıtı eylemleri yüzünden. Çünkü ona derler yani, görüyorsun kardeş, Yahudiler arasında binlerce imanlı vardır. Aynen ihtiyarların evinde, yani havarilerin evinde Pavlus'a söylenen şey budur. Görüyorsun ya derler, Yahudilerin arasında binlerce imanlı var. Elçilerin İşleri kitabı. Açıp bakabilirler. Görüyorsun. Yahudilerin arasında binlerce imanlı var. Bu ne demek? Yahudilerin arasında binlerce imanlı var ne demek biliyor musun? Yahudilerin arasında İsa'ya iman etmiş binlerce kişi var demek. Ve hepsi kutsal yasanın canından savunucusudurlar. Hepsi kutsal yasanın, bu ne demek? Pavlus'un kaldırıldığını iddia ettiği yasanın savunucusudurlar.
Takipçileri var.
Bravo.
O yüzden zaten Pavlus'u bu kadar...
Hocam takipçileri de o, daha da ötesi. Cemaat, İsa'nın cemaati yasanın savunucusu. Ve Pavlus'a diyorlar ki, fakat diyor duydu herkes. Sen yasak aleyhinde konuşuyorsun dört bir tarafta. Evet. Buraya geldiğini diyor duyarlarsa ne yapacaksın? Ne yapacağını bir sonraki sahnede görüyoruz zaten. Tapınakta linç edilmek istiyor. Roma taburu gelip kurtarıyor. Arkadaşlar detaylar, hocam İsa Pavlus İnciller kitabında benim detaylar var. Çok detaylara burada girmeyeyim. Ama burada bizi ilgilendiren tarafına gelelim şimdi.
Tefsir kısmına gidelim.
Ya Hazreti İsa'nın havarisi değil iken, kendi iddiasıdır. Şeyi gördüğü. Yani batılı bir araştırmacı defa kerameti kendinden menkul yani.
Evet.
İsa'yı gördüm. Ki kendisi de söylemez bunu. Öğrencisi Luka söyler 30 sene sonra. Luka'nın mektuplarında böyle bir açık ifade, Şam vizyonu diye bir mefhum da yok. Bu Luka'nın değil de. Ha, Pavlus tabii İsa'yı gördüğünü söyler ama Şam vizyonuna atıf yapmaz. Burası ayrı bir konu. Detaylara girmeyin.
Evet.
İsa, Mesih beni seçti. Öteki ulusların havarisi. Apostolon, ton etnon. Etnon, etnos, etnik oradan geliyor. Yani uluslar, ulusların havarisi. Demiş, diyor ki yani havariler de beni kabul etti, öyle iddia ediyor Galatyalılara mektubunda. Diyor ki Petrus Yahudilerin elçisi oldu, ben öteki ulusların havarisi oldum. Ve diyor işte gittik şeyi yaydık, İsa'nın öğretilerini en son şeye anlatımı Galatyalılara ki havarileri suçlar yani ikiyüzlülükle aynı mektubun içerisinde. Peki soru şu, eğer biz bugün doğru bir tarih tezine sahipsek, Pavlus Hazreti İsa'nın havarisi değilse ki değil. Bizzat yeni ait metinlerine göre.
Göre evet.
Hazreti İsa'nın 12 tane havarisi var.
Pavlus bunlardan biri değil evet. Bilakis havari olmaya geçtik. Zaten onlara zulmeden tabii işte, zincirli
yer. Ya İsa'nın öğretileriyle ilgisi olan bir adam değil yani.
Evet.
Tam tersi yerde. Eğer bu tez doğruysa, bir, Pavlus Hazreti İsa'nın havarisi değilse, öğrencisi değilse, elçisi değilse, İki, ölümünden sonra İsa'nın öğretisinin bana göre İsa'nın tevhid mesajının altını üstüne getiren adamdır. Öyleyse. Üç, İsa'nın havari cemaati tıpkı Elçilerin İşleri kitabında da söylüyor, yasa yanlısıyken bu yasanın kaldırıldığını savunuyorsa ve havari cemaatiyle arasında bir uçurum varsa.
Evet.
Ki bence öyledir. Nasıl oluyor da Kur'an-ı Kerim'in tefsirlerinde hatta bazı meallerde Pavlus'un Antakya'ya gönderilen elçilerden bir tanesi olduğu söyleniyor. Burada...
Demek ki baştaki sözünüze geri dönecek olursak hocam, özellikle ilk dönem tefsirleri de girmişse bu, ki mesela Begavi'nin yanlış hatırlamıyorsam Meanil Kur'an'ı var. Şimdi Mukatil bin Süleyman. İlk dönem tefsirleri hocam bunlar. Buraya kadar girdiyse gerçekten çok da böyle Pavlus'un hayatında ya da erken dönem Hristiyanlık hakkında çok bilgi birikimine sahip olmadığımız ortaya çıkıyor.
Şöyle... tabii ki burada Elçilerin İşleri kitabı esas alınmış. Şimdi Elçilerin İşleri kitabında Kudüs'ten işte Antakya'ya havarilerin gelişleri gidişleri söz konusudur. Havarilerin orada bir takım faaliyetleri söz konusudur ve elçilerin bakın Hazreti İsa'nın yaşamı sırasında değil ölümünden sonra Kudüs cemaati tarafından organize edilen bir takım misyonerlik ziyaretleri söz konusudur. Antakya'ya gidiş gelişler söz konusudur. Pavlus'un ismi de Elçilerin İşleri kitabında zikredilmektedir. Ama bu Pavlus'un bize Luka tarafından Elçilerin İşleri kitabında anlatıldığı şekliyle tas tamam kabul edilmesi gereken rivayetler olduğu anlamına gelmiyor.
Gelmiyor. Evet.
Hocam ben İsa Pavlus İnciller kitabımda Luka'nın metnini nasıl okumamız gerektiği, bir yazar olarak Luka'nın zihin dünyasının analizinin nasıl yapılması gerektiği, Luka'nın anlattığı tarihsel hadiselerin gerçekliği ve güvenilirliği meselesinin ne olduğuyla ilgili sayfalarca yazdım. Luka bir kere bize gerçek bir tarih anlatmaz. Bakın, Pavlus'la ilgili sahip olduğumuz, Hristiyan dünyanın sahip olduğu olumlu imajın arkasındaki başlıca kahramanlardan bir tanesi Luka'dır. Çünkü Elçilerin İşleri kitabında Pavlus'u İsa inancının en büyük şampiyonu ilan edebilmek için anlatmıştır bütün öyküyü. Elçilerin işleri denildiğine bakma, aslında Pavlus'un işleridir o. Elçi falan yok orada. Evet ismen var ama cismen yok. Görüşleri yönünden yok. Ve Luka çok zeki bir yazardır. Stratejik davranır. İsa'nın bazı havarilerini olduğundan farklı konuşturur. Bazı havarilerini, mesela Petrus ve Yuhanna'yı bunu yapmıştır. Bazı havarilerini gündemden tamamen çıkartır. Cemaatin bazı çok önemli üyelerini bilinçli şekilde, sistemli şekilde önemsizleştirir. Kime bunu yapmıştır? İsa'nın kardeşi Yakup'a.
Yakup'a değil mi? Evet.
Bazen de kılıf olarak, meşrulaştırma kılıfı olarak kullanmıştır. Pavlusçu söylemleri meşrulaştırma kılıfı mesela kime bunu yapmıştır? Barnabas'a. Arkadaşlar ben ne söylediğimi biliyorum. Detaylarını İsa Pavlus İnciller kitabında merak edenlerin okumasını istirham ediyorum. Peki o halde durum böyleyken bu tefsirleri bizim nasıl anlamamız gerekir?
Evet.
Bir defa Kur'an-ı Kerim bize çok temel bir bilgi verir. Bu da sebepsiz değil. Bak şimdi. Biraz önceki konu gibi. Kur'an-ı Kerim bize Hazreti İsa ile ilgili bilgiler verirken hani diyoruz ya aslında sınırlı bilgiye ya evet ama çok çarpıcı bilgiler var. Yani
nokta atışı bilgiler.
Nokta atışı yani. Allah Hazreti İsa'yı çağırdı ve dedi ki söyle bakalım İsa dedi beni ve anneni beni ve sen mi dedi insanlara beni ve annemi Allah'ın peşi sıra iki ayrı ilah edinin diye. Konuştuk bunu daha önceki şeyde de. Şimdi Hazreti İsa'nın cevabında orada çok kritik bir nokta var. Hazreti İsa cevabında böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyler. İnsanların arasında bulunduğu müddetçe onlara tanık olduğunu söyler. Böyle bir şeyi söylemenin kendisine yakışmayacağını belirtir. Allah'ın da böyle buna şahit olduğunu ifade eder. Fakat bir şart düşer. Bakın çok önemli bir şart. Vaktaki der, ben öldüm, beni vefat ettirdin. Fatih, burası tartışmalı bir konudur. Ben o konuya girmiyorum. Müslümanların bazı diyor ki Hazreti İsa öldü, bazısı diyor ki ölmedi.
Evet.
Göğe çıktı.
Evet.
Hangisi olursa olsun. Bak iki halde de. Biz buradan bir şey anlıyoruz. Nedir o? Hazreti İsa'nın tarihsel varlığı bir noktada sona ermiş. İsterse ölmüş olsun.
İster göğe yükselmiş
olsun. İsterse göğe yükselmiş olsun. Bitti. O anda İsa'nın tarihsel bir şahsiyet olarak dünyevi hayatı kesildi. Bitti.
Dolayısıyla artık, elçiliği de kesilmiş oldu.
Artık ne aslında, dersen
evet,
de.
Evet.
Ve İsa diyor ki orada. İşte diyor o an var ya o an. Sonrasını diyor ben bilmiyorum. Sadece sen biliyorsun.
Evet.
Bak şimdi. Onun diyor sonrasını ben bilmiyorum. Sonrasını diyor sadece sen biliyorsun. Bu ne demek?
En azından ben yaşarken İsa Aleyhisselam'ın ağzından
Tammuz özelinde bak bunun açıklaması nedir biliyor musun? Eğer Hazreti İsa ölümünden veya göğe yükselmesinden sonra dünyaya dair hiçbir bilgisi yoksa Pavlus'u seçmiş olamaz.
Olamaz.
Pavlus da etkin olamaz.
Sonradan ruhani varlığını devam ettirip
tarihsel süreci şekillendirmeye devam ediyor olamaz. Dünyayı ve insanlığı biçimlendirmeye devam ediyor olamaz. Dünyanın sonuna kadar havarileriyle birlikte dört bir tarafa gidiyor olamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e göre Hazreti İsa kendisinden sonra ne olduğuna dair hiçbir şey bilmediğini açıkça ifade etmektedir. Bunun Hazreti İsa'nın ağzından söylenmesi de sebepsiz değildir.
Evet.
Eğer durum buysa Fatih, Şam vizyonu anlatısı komple boştur. Çünkü Pavlus'un İsa cemaatine girişi yeni ahit metinlerine göre ölmüş, ölümden dirilmiş ama bu dünyayla irtibatı kesmemiş olan Mesih'in gökten Pavlus'a görünüp onu seçmesi ve sonraki süreçte de onda etkin olarak onunla birlikte hareket ederek adını ve müjdesini bütün uluslara yaymaya devam etmesi şeklinde cereyan etmiştir. Ama Kur'an-ı Kerim'in bu bahsettiğim çarpıcı açıklaması Hristiyanlığın bu kabulünü de atıl bırakmaktadır. Bu ayetten benim anladığım şey budur. Dolayısıyla tıpkı biraz önce reklam arasında konuştuğumuz gibi yine bir ilginç ve çarpıcı bir ayet var. Ama o ayetin arkasında çok derin ve uzun bir tarihsel bağlam var. O tarihsel bağlamı biliyor olmamız ve bunu bu pencereden okuyor olmamız bence önemlidir.
Hocam, şimdi Kur'an'ın genel üslubu ve kaidesi gereği Kur'an doğrudan isimleri pek hedef almıyor. Yani genelde bir zihin dünyasına, bir zihniyete atıfta bulunur. O yüzden de Kur'an'da sadece iki isim hatta geçer deriz, böyle de anlatırız. Kur'an için önemli olan kişiler, şahıslar değil, onların zihin dünyası. Yani bunları baz alıyor Kur'an.
Evet, ilkeleri, prensipleri.
Şimdi doğrudan Kur'an Pavlus'a cevap veriyor demiyoruz.
Değil, tabii ki.
Ama bu anlatmış olduğunuz
tabii
bir nevi Kur'an'ın Pavlus'a da
dolaylı Fatih bir cevabı şöyle değil ifade edelim mi? Bak, değil mi? Şöyle ifade edelim mi? Kur'an-ı Kerim ortaya bir sınır, bir çerçeve koyuyor.
Evet.
Kimseyi doğrudan muhatap almıyor.
Evet.
Pavlus'u da muhatap almıyor, başkasını da muhatap almıyor. Ortaya bir sınır, bir çerçeve koyuyor. Diyor ki işte sınır budur. Ölçü budur, çerçeve budur. Uyuyor mu anlatı? Uyuyorsa evet. Uymuyorsa bitti. Bu kadar.
O zaman Kur'an'da doğrudan olmasa da ki diğer hiçbir durumda olmadığı gibi
tabii
Kur'an-ı Kerim dolaylı olarak Pavlus'un bu iddialarını da cevapsız bırakmıyor.
Bravo.
Aslında.
Yani burada konu şudur yani. Hazreti İsa'nın ağzından ortaya bir ölçü konuluyor. Şimdi bu ölçüyü masanın üzerine buraya koyduğunuz zaman erken dönemde Yeni Ahit metinlerinde Pavlus'un iddiaları ya da Luka'nın Pavlus'a dair iddiaları otomatikman atıl kalıyor. Boşa çıkıyor. İşte o şey ortada yani. Resim ortada.
Evet. Burada tabii hocam bizim bazı tefsircilerin hakkını vermek lazım. Yani şöyle bir anlayış olmuş genellikle. Efendim işte İsrailiyat veya Mesihiyat caiz midir diye tartışılmış. Tefsirlerde bunu ne kadar yapmalıyız, bunun sınırları ne olmalıdır diye gerçekten müfessirlerimiz kafa yormuşlar. Allah razı olsun.
Tabii.
Hepsi bir nevi Kur'an'ı anlamaya yönelik olarak çalışmalar,
elbette,
gayret göstermiş. Yanılabilirler, isabet edebilirler ki onlar da bu konuda gayet mütevazı. Yani vallahu alem denir hep sonunda.
Tabii
Allah
ki
doğrusunu iyi bilir. Genellikle de hocam bizim geleneğimiz hani eğer böyle tevhide aykırı bir durum yoksa, İslam'ı doğrudan hedef alabilecek, İslam'ın temel o doktriniyle çatışmayacak olan görüşler, fikirler de gerek Hristiyanlıktan gerek Yahudilikten alınabilir diye genel bir cevaz verilmiş. Ben şunu anlıyorum aslında anlattıklarınızdan. Tabii Pavlus belki çok bilinemediği için ama ön planda da olan bir isim olduğu için orada
evet
muhtemelen işte onlardan ikisi
tabii
veya
ki
üçüncüsü Pavlus olabileceği
tabii
hakkında
ki
bir
yani
şey.
Yeni Ahit yazarları Pavlus'u Mesih'in elçisi olarak gösterdikleri için,
evet,
Yeni Ahit yazarları böyle olduğunu söyledikleri için, belki onlar da böyle olduğuna inandıkları için oradan bir sirayet etme, oradan bir geçiş durumu tefsirlere çok muhtemel ki söz konusu. Zaten İşte daha modern dönemde özellikle yapılan bazı tefsirlerde karşılaştırın der mesela. Elçilerin İşleri kitabının şu pasajıyla karşılaştırın der mesela.
Evet.
O pasaj bir önce bahsettiğim gibi Pavlus'un mesela Barnabas'la birlikte Antakya'ya gittiği, orada faaliyetlerde bulunduğu iddiasını yansıtır.
Oysa ki yani bizim belki de burada Müslümanlar olarak takılmamamız gereken yer, Allah zaten eğer bir isim belirli bir zaman vermiyorsa, kişileri özellikle zikretmiyorsa, oradan almamız gereken şey kişiler üzerine takılmak değil de olayın
tabii
kendisini
mesaj,
belki değil mi? Mesajın kendisini
bravo,
merak
edebilmek. Bravo şimdi Fatih mesela Ashabul Kehf anlatısı. Hı hı. Yani bugün mesela baktığımızda tabii ki bununla ilgili birçok rivayet var. Hatta birçok beldenin buna sahip çıktığını da görüyoruz yani. Hı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de aslında bu yedi uyurlar.
Evet.
Yani seven sleepers. Ha ama Kur'an-ı Kerim tabii onların sayısının 7 olmadığını söylüyor, o ayrı bir konu. Ama şimdi biz Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman Ashabul Kehf anlatısının nerede geçtiğini biliyor muyuz?
Kur'an'dan bilemiyoruz.
Bilemiyoruz. Tarihini, zamanını tespit etme şansına sahip misin?
Değiliz.
Şimdi, bu da aynı bunun gibi bir şey.
Evet.
Yani evet, Kari Ashabı peki ne zaman? Yok. Nerede? Yok. İş neye kalıyor? Tefsire. Peki tefsir yapan insanlar haklı olarak nereden bilgi edinecekler yani?
Tarihi, teolojiyi bir tarafa
evet
bırakacaklar, tarihi kaynaklara dönecekler.
Evet ve artık ondan sonrası o insanların o tarihsel şeyi ne kadar iyi bildiklerine kalıyor.
Ve metni yorumlama kriterlerine
tabii
kalmış
ki
oluyor.
Şimdi mesela Ashabul Kehf anlatısının da genellikle şöyle bir algı söz konusudur. Ya işte bu Hristiyanlık dönemi, yani Hazreti İsa'dan sonra yaşandığı, efendim acaba İmparator Decius döneminde mi oldu 249-251? Efendim yani Diokletianus dönemi mi? 303-305 zulümleri sırası mı?
Evet.
Yok efendim Valerianus dönemi mi acaba? 260'lar falan yani. Şimdi bakın kaç tane alternatif. Ya Trajanus işte 1. yüzyılın sonu falan. Kanıt yok. Mesela Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Yasin Meral Hoca ki Yahudilik konusunda bence çok önemli bir uzmandır. Yasin Meral Hoca mesela diyor ki hayır diyor yani bu aslında diyor düpedüz Yahudi tarihinden bir anlatıdır.
Hristiyanlık bile değil yani.
Tabii ki. Hristiyanlık öncesi dönemdir.
Öncesi dönemdir.
Ve nereyle bağdaştırıyor bunu? Makabi isyanının patlak verdiği milattan önce 170'li yıllarla özdeşleştiriyor. O dönemde ne oldu? O dönemde 4. Antiochos Epifanes, yani Seleukos hükümdarı, tek bir Allah'a inanmayı Yahudilere yasakladı. Sinagoglarda ibadet etmeyi yasakladı. Kutsal metinlerini okumayı yasakladı.
İşte bu Zelot hareketinden önceki isyan değil miydi hocam?
Makabi isyanı.
Yani teolojik kaynaklı bir isyan ki siyasi de dönem bir isyandı yani.
Adam Yahudiliğin bütün her şeyini yasakladı. Yani Yahudi dinine dair ne varsa hepsini yasakladı.
Evet.
Ve Yahudileri zorla pagan tanrılarına kurban kesmeye zorladı. Kudüs'teki birçok tapınağı, bakın özellikle 1 ve 2 Makabiler kitapları vardı. Deotero kanonik metinleridir Yahudilerin. Onlar detaylı olarak anlatır bu hadiseleri. O dönemde yaşandığını mesela tahmin ediyor hoca, Yasin Erol Hoca.
Evet.
Ya şimdi bu da sonuçta bir tefsirdir. Belki bu da bir sonuçta yorumdur. Evet. Hani %100 doğru denmez ama meselenin hani kaygan bir zemin üzerinde oluştuğunu anlatmaya çalışıyorum. Kesinlikle. Ya burada kaygan bir zemin var. Tabii ki ayetler bize temel bazı şeyleri veriyordur. Oradan almamız gereken mesajlar vardır ama biraz daha detaylara biz girdiğimizde orası kaygan bir zemin olabiliyor bazen. Çünkü o tefsiri yapanın, o yorumu yapanın bilgi dağarcığıyla, bilgi birikimiyle artık ölçülü bir durum ortaya çıkmış oluyor.
Hocam çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Ya
gerçekten çok keyif aldık. Hazreti İsa'yı ve Pavlus'u konuştuk. Tabii isminizle artık müsemma diyebiliriz. Yani.
Eyvallah,
sizi aldık. Eksik olmayın.
Teşekkür ederim.
Güzel gününüze sağlık olsun.
Çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için.
Her zaman.
Bütün takip eden izleyicilerin de Ramazan'ı tekrar mübarek olsun.
Eksik olmayın. Efendim, Doçent Doktor Zafer Duygu bugün bizdeydi. Yarın yine muhakemede görüşmek üzere. Selametle.